Hegel'in felsefesinden, yani Hegel'in, şimdi ben YTB'de onu anlatmaya çalışacağım. Yani nedir Hegel'in felsefesi denen şey ve bunun önemi nedir, anlamı nedir?
YTB'de mi anlatacaksın?
YTB'de, çarşamba günü, saat 4'te. Oradan şeye döneceğiz. Tarih felsefesine. Yani uygun olanlar gelebilirler oraya. Yani bu geniş bir konu, çok geniş bir konu ve şu an bizim burada yaptığımız şey doktor öğrencilerinin yaptıkları şeyler. Yani şey değil, lisans bölümünde falan bunları öğretemiyorlar. Master'da belki. Yani öyle bir şeye kalkışıyoruz ve aslında oluyor. Ama yavaş gidiyor. Ve aslında doktora süresi de şey. Bu konuda yani felsefe doktoraları falan oldukça uzun. Danimarka'da şeydi, ben sordum Kopenhag'da. Ben oraya gitmek istedim aslında Oslo'dan. 4 ile 8 yıl arasında değişiyor dediler doktora. Yani ki bu şey bir temel eğitimin üzerine yapılan
anladığında
bir şey.
Anladığında ömrü bitmiş oluyor yani.
Ha?
Anladığında ömrünü bitirmiş oluyor.
Yani bu görevli bir şey.
Ama eğer yani anladığım kadarıyla mezara kadar falan bir şey yani.
Evet. Ne gibi?
Mezara kadar.
Bitmez yani. Biz mezara gidene kadar.
Şimdi Hegel'in güzel tarafı şu. Bitimsiz. Çünkü henüz o kendi önündeki bilgiyi kendi önündeki bilgiyi inceliyor. Biter mi bilgi? Bilgi sonsuz bir şey. Ama insana yasak ya da insanın ulaşamayacağı bir sonsuzluk değil. Onu şey yapın. Hegel bilgiyle ilgileniyor. Yani şey değil. Öyle felsefenin kendi içinde kapalı bir felsefe tarihçisi değil Hegel. Bilginin kendisiyle ilgileniyor, matematikle ilgileniyor, fizikle ilgileniyor ama tarihle ve estetikle de ilgileniyor, dinle de ilgileniyor. Geriye yani ne varsa bir bilgi konusu edilebilecek onlarla ilgileniyor. Ve Hegel'in ilgilendiği net konular büyüyor. Dolayısıyla Hegel'in felsefesi öyle bir felsefesi ki aynı zamanda da bitmesi şey değil, tamamlanması şeye bağlı, insanın bilgisinin tamamlanmasına bağlı. Yani Hegel felsefe olarak felsefe yapmıyor. Bilgiyle ilgileniyor ve bilmediğimiz şeyler var değil mi? Var mı?
Olmaz mı?
Var. Güzel. Onu hissedebilmek çok önemli.
Bildiklerimiz bilmediklerimizden daha az.
Evet. Yani bir de felsefi bilginin türüne dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu şey değil. İnsan bedeninin parçalarını öğrenmek ya da matematiğin formüllerini falan ya da fiziğin formüllerini öğrenmek değil. Bizim merak ettiğimiz şey insanlar olarak. Yoksa açık kitaplardan okuyabiliriz. İnsan, fizikçiler falan, matematikçiler bir şeyler bulmuşlar, yazmışlar. O bilginin anlamı bizim merak ettiğimiz şey. Yani felsefede bir de başka bilimlerden içerik almamız gerekiyor. Yani eğer hiç matematik bilmiyorsak matematik felsefesini nasıl yapacağız? Önce matematik, hiç fizik bilmiyorsak onları öğrenmek zorundayız. Temel fizik, temel matematik ama bir şey olarak. Biraz da sağlam bir şekilde onları şu ana kadar öğrenmediysek bundan sonra öğrenirsek iyi olur. O kadar zor değil. Geometri. Kalkülüs, analitik geometri, plan, bu tür şeyler. Yani üniversite matematiği, temel bilimler. O zaman yani mantık biliminde kimyanın ne olduğunu göreceğiz. Şimdi şeyi anlayabilirsiniz. Belki aşırı gelebilir. Ama bir kimyacı kimyanın ne olduğunu genel olarak bilmez. Kimyayı bilir, şey, içeriğini bilir, formüllerini bilir, molekülleri bilir, atom bağlarını bilir falan filan bir sürü şey bilir. Ama kimya nedir? Mekanikten nasıl ayrılır? Dendiğinde bir yanıt veremez. Veremez. Yani şimdi o bilgi, felsefi bilgi şey, o ampirik kimya bilgisinden ayrı. Yani şeyler bilirler, tıp okuyanlar insan bedeninin parçalarını falan fizyolojisini bilirler ama onun neden öyle oluştuğunu, nasıl öyle oluştuğunu falan onu şey yapmazlar. Doğal olarak bilmezler. Yani felsefeciler biliyor demiyoruz. Ama bizim merak ettiğimiz şey o. Yani insan neden böyle oluştu ve insanın örneğin bugünkü anatomik biçimi şey mi? Yani rastlantısal mı yoksa başka türlü bakılabilir mi ona? teleoloji diye bir şey var, telos diye bir şey var. Onları, yani bu arada felsefi sözlüğünüzü de geliştirin. Terimleri, temel terimleri çoğunlukla öğrenin. Yani telos nedir, logos nedir falan, bu tür temel terimler, nous nedir?
Kimin felsefe sözlüğünü almak lazım?
Hangisini aldıysanız
abi? Yani internetten de... Pancarlıoğlu vardı. Onu tavsiye ediyor musun?
Yok. Yani ben hiçbir şey tavsiye etmeyeceğim. Siz kendiniz karar verin. Yok yani felsefe sözlüğünün anlamı şu. Sözcüklerin anlamları bilmiyor. Logos ne de bilmiyorsanız onu internetten de bulabilirsiniz ve şeyden de. Yani öyle yani bazı terimler var ki şey, metaksis ne demek? Örneğin yani bu geçsek karşımıza çıkacak. Yani Freud okurken işte kateksis çıkıyor, libido çıkıyor. Yani böyle özel terimler var. Bu anlamda yoksa felsefe sözcükleri şey yapmıyorlar. Varlık nedir, kavram nedir, öz nedir falan bunlarla yani mantık biliminin içeriğini gördünüz, kavramlar. O kavramlar, sözlük onların incelenmesi semantik, şimdi sözlüğün kapsamı semantik ya da sözlüğün alanı semantik dediğimiz şey. Anlamla ilgileniyor. İstersen böyle. Şey, sözlüğün onları sonra şey yaparız, geri dönmeyeyim şimdi çünkü daha önce şey, birkaç şey vardı. Semantik anlamla ilgili, dille ilgili. Anlam bilim diye çeviriyorlar Türkçe'ye. Yani sözlüğün şeyi bu, fonksiyonu bu. Bizi yani şey bilmiyorsunuz, İngilizce bir sözcüğü bilmiyorsunuz. Onun kendi dilinizdeki anlamını öğreneceksiniz. Kavramını öğrenmek sözlüklerin işi değil. Felsefe sözlüğü olsa bile onun işi değil. Çünkü dizgesel bir şeyi bir sözlük formatına almak şey değil, olanaklı değil. Hegel ansiklopedi formatını kullanıyor, değil mi? Ama orada başında okudunuz, ansiklopedi, yani bu bir şey değil, dışsal ansiklopedi, böyle alfabetik ABC'ye göre sıralanmış bir ansiklopedi değil. Ansiklopedi, bilgi derlemi anlamına geliyor. Ve Hegel'e gereken de o, öyle bir başlık. Yani niye ansiklopedi demiş şey? Felsefi bilimler ansiklopedisi, şu küçük mantık diye adlandırdığımız kitap, felsefi bilimler ansiklopedisi ve orada Hegel'in ansiklopedi başlığını kullanmasının gerekçesi içeride kendi tarafından söyleniyor. Yani sözlük değil, şey de değil. Öyle o şeyi Hegel'den başka ansiklopedi yazanlar da var. Felsefe tarihinde de var. Tabii ki genel tarihte de var ama Hegel'in ansiklopedi adını kullanması bütün bilgiyi kapsama isteğini anlatıyor. Yani ve kendi yaşamı sırasında var olan bilgiyi de o kurgu felsefenin formatına getirmiş. Yani doğa felsefesi var, tim felsefesi var bundan başka. O ikisinde o başlıkların altına düşen bilimlerin felsefesi var. Yani fiziğin felsefesi, kimyanın felsefesi, biyolojinin felsefesi. Ve daha sonra tabii din felsefesi. Ve felsefe tarihinin kendisi. Sanat, güzel sanatlar felsefesi var estetik olarak. Yani o Hegel'in ne yapmaya çalıştığını anlamamız önemli. Ki felsefenin de şeyini anlayalım. Yani neyle ilgili olduğunu ve insanlık olarak biz neyle ilgileniyoruz. Yani biz amacımız şeydi, Hegel'i öğrenmek değil, felsefe falan öğrenmek değil, gerçeği öğrenmek. Bilgi edinmek ve şu bilgisiz durumumuzdan çıkmak. Öyle değil mi? Yani bilgimiz var ama o bilgi bize yetmiyor. O bilgi bir yerde şey, fenomenal bilgi. Yani görüngülerin bilgisi ve zorunlu gösterilmiş bilgi değil. Tarih felsefesinde şey dedik, tarihin bilim olabilmesinin bir kriteri onun içeriğindeki zorunluyu göstermek. Yani bir olay orada şeyse, rastgele olmamışsa, zorunlu olarak olmuşsa orada o dediğimiz o içerik konusunda sanki bilgi kavramına biraz yaklaşıyoruz. Daha çok yaklaşıyoruz. Şimdi ansiklopedik formatı görünürde dışsal ama Hegel onunla ilgilenmiyor. Hegel'in demek istediği şey tüm bilgiyi kapsama amacı ve bu da şey yani felsefenin biçimsel formal bir amacı değil ama bizim insanlar olarak amacımız kendimizi o bilgisizlikten kurtarmak ve olguların, fenomenlerin gerçeğini görmek. O gerçeğin bir anlatımı da oradaki zorunluluğu görmekti. Şimdi Hegel'in yapmaya çalıştığı şey bu. Tüm bilgiyi organize etmek. O zaman o bilgiyi öğrenmemiz gerekecek. Şimdi felsefecilere şey diyemeyiz. Gidin vektör geometrisi öğrenin, ondan sonra nöroloji öğrenin, Güney Amerika tarihini öğrenin, bütün dünya tarihini öğrenin. Yani çok fazla içerik var ve bu açıdan biraz umutsuz ya da zor gibi görünüyor. O şey. Ve almadığı bir 200 yıl var. Yani ondan sonra, ölümünden sonra 1830'da öldü Hegel. Aşağı yukarı 200 yıllık bir dönem var. Ve tabii ki yani bir de Hegel'de ona dikkat etmek gerekiyor. Hegel spekülasyon yaptırmıyor felsefesine. Yani şöyle olacak, böyle olacak gibi ya da şöyle olmalıdır falan gibi bir kaygısı yok Hegel'de felsefenin. Genel olarak aslında felsefenin öyle bir kaygısının olmaması gerekir diyor. Çünkü biz bilmekle ilgileniyoruz, tahmin etmekle değil. Tahmin etmenin olanaklı olduğu yerde tahmin etmenin karakteri değişir. Yani geleceği bilmenin matematiksel olarak, örneğin bir taş atarsam nereye düşer ya da bir roket gönderirsem ayın neresine iner falan. Şimdi şeye dikkat edin buraya. Eğer tahmin dediğimiz zaman tahmin bilgi değil. Tahmin yaklaşıklık. Yani Hegel dedik gelecekle ilgilenmiyor. Var olanla ilgileniyor ya da şimdiyle ilgileniyor. Ve tabii ki geçmişle ilgileniyor. Çünkü şimdi geçmişi de kapsıyor. Şimdi geleceği de kapsayacak ama geleceği tahmin etmek felsefenin işi değil. Aslında kimsenin işi değil. Yani Hegel'e göre. Çünkü tahmin edemezsin diyor. Yani tarih konusunda şey diyor. Tarihten alacağımız biricik ders diyor. Tarihten hiçbir dersin alınmayacağıdır. Yani her olay kendi özel koşullarını kapsar ve onlar tarafından belirlenir. Dolayısıyla bir yerde olan bir şey bir başka yerde olmak zorunda değil. Ve yani çok fazla faktör var. O yüzden şeyi bilemeyiz. Bir yerdeki olayın benzer bir şekilde yine... Yani tahmin felsefenin konusu değil. Ve tahmin kavramının üzerinde durmamızın nedeni bir şeyi okuduğunuz zaman, bu bilim felsefesi dediğimiz alanı okuduğunuz zaman orada bilginin yerine tahminin geçirildiğini görüyoruz. Evet. Yani Karl Popper'ın bir kitabının başlığı da böyle, tahminler ve çürütmeler. Conjectures İngilizcesi. Yani felsefe tahminle ilgilenmiyor. Bu
çok... Kim koyuyor tahmini bilginin yerine?
Karl Popper. Genel olarak bir pozitivizm ya da genel olarak bilim felsefesi içindeki, yani bilim felsefesi baş altında tanıdığımız şeyler, yazarlar. Çünkü onlar şimdi onu yani Hegel kendi ansiklopedisine girişte düşünce nesnelere karşı tutumlarından söz ediyor. Aslında biz de ona paralel olarak bir de daha sonraki tutumlardan söz edebiliriz. Yani Hegel'in zamanında pozitivizm bu biçimine yoktu en azından. Pozitivizm ne olduğunu biliyoruz. Olguculuk. Yani şimdi bunlar bu çalışmanın zorluğu burada yatıyor bir yerde. Yani çok biraz daha yaymamız gerekiyor şeyi, okumamızı. Felsefe tarihiyle ilgili, yani felsefe tarihini öğrenmemiz gerekecek genel hatlarında ve daha sonra belli noktalarda, ayrıntılarda, ön Sokratiklerden şeye kadar, modern döneme kadar epeyce felsefeci var. Yani şeyi bilmemiz gerekiyor. Parmenides'i, Herakleitos'u, empedoklesi, genel hatlarda ve bunları bir seferde bir çırpıda öğrenmek biraz zor. O yüzden biraz dinleme yapmak gerekecek. Yani ata içinde boş zamanınız kaldığı ölçüde onu buraya çevirirseniz çok iyi olur. O zaman daha hızlı gidebiliriz. Şimdi tahmin bilgi değil. Yani en azından onu biliyoruz. Tahmin ettiğiniz bir şey gelecekte olacak ya da olmayacaktır. Yani tahmin şu anla ilgili değil. Şu anla da ilgili olabilir terim olarak, sözcük olarak ama var olmayan bir şeyle varlığı kesin olmayan bir şeyle ilgili ve felsefe varlıkla ilgileniyor.
Bir sırada kuşku demiştik. Kuşku bilgi değil demiştik. Evet. Aşağı yukarı aynı yola çıkıyor.
Tabii tahmin ettiğin zaman orada kuşku kapsanıyor. Tahmin kuşkulu olmak zorunda. Tahminle kuşkuyu bağdaştırabiliyor muyuz? Ya da bağlayabiliyor muyuz?
Net değil.
Net değil. O yüzden kuşkuculuk deniyor.
Tahmin ettiğimizin gerçekleşeceğinden kuşkuluyuz çünkü.
Tabii. Olabilir de olmayabilir de. O zaman o gerçekleşse bile ona bilgi diyemeyeceğiz. Çünkü neden gerçekleştiğini bilmiyoruz. Ya da neden gerçekleşmediğini. Yani bilginizde boşluklar var ve o boşluklar giderilebilir mi, giderilemez mi? O boşlukları giderilebilecek olduğunu düşünenler rasyonalistler. Hiçbir zaman giderilemeyecek olduğunu düşünenler kuşkucular ya da görgücüler. Görgücüler ve kuşkucular bunlar. Aynı başlık altında duruyorlar ya da yani görgücüler kuşkuculardır diyebiliriz. Kuşkucular görgücülerdir demek doğru olmaz. Ama görgücüler yani bilgiyi deneyimden türettiklerini söyleyenler zorunlu olarak kuşkucular çünkü onlar tek tek olaylardan tüme varımı yapıyorlar.
Pratikten teoriye geçiyorlar.
Yani gözlemden, deneyimden o pratik, aslında pratik o demek değil. Bir de felsefe tarihinde o yanılgı var. Yani ona dikkat edin. Görmeye, deneyimlemeye falan algıya pratik diyorlar. Kampta da var o yanılgı. Pratik istençle ilgili bir şey. Yapmak. Deneyim o yani pek yapılan bir şey değil, olan bir şey ya da oluveren bir şey. Yani deneyim deney yapmak ayrıca da moral bir yanı yok. Yani kılgı sözcüğü istençle ilgili olduğu için moral. Pratik. Moral. Alaksal ya da törel. Ama şeyler onu dediğim gibi buna dikkat etmeyen Kant ve başkaları onu şeyle ilgili olarak deneyimle, görgünle Kant'lı demişken, olarak kullanıyorlar. Nasıl?
Kant demişken, siz Kant demişken Kant'ı okumayın diyen kimdi acaba?